Ayrım 13, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 132. 32. Bölüm, Loudon Gölü. Adam GPS cihazından gelen ding tınlamasını varış noktanıza ulaştınız diyen madeni sesi işitti. Bunlara ihtiyaç duyduğundan değil, evi biliyordu. Posta kutusunun üzerindeki ferforhije levha evin adresini ilan ediyordu zaten. Lakeview. Ev neredeyse hiç araç geçmeyen önemsiz bir köy yolunun üzerindeydi. Yüksek çam ağaçlarının arasından kahverengi kesme taştan yapılmış gri boyalı iki katlı evi görebiliyordu. Evin ötesinde bir gölle özel bir rıhtım uzanıyordu. Ağaçların gerisinde de birkaç yelkenli ve motorlu teknenin salındığı sakin bir su. Lakeview'un önünden geçip yolun sonunda bir U dönüşü yaptı. Motoru boşa alıp etrafı kolaçan etti. Yolun üzerinde iki ev daha vardı ama ortalıkta kimse görünmüyordu. Dışarıda güvenlik kamerası falan da yoktu. Sağda ve solda sık ağaçlıklar. Ağaçların arasından eve yürüyüp kimseye görünmeden arka tarafına ulaşabileceğini düşündü. Civarda çoğunlukla küçük çiftlikler ve geniş araziler bulunuyordu. Aklından geçenler için biçilmiş kaftan gibi tonlarca ıssızlık. Son gelişinden bu yana hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmak için daha önce Google Maps'e de bakmıştı zaten. 8 yıl uzun bir süreydi ve yerleşim düzeninden emin olması gerekiyordu. Her yöne giden sayısız patika ve dar yol, hemen yakınında da bir yaya yoluyla göle kadar inen bir park, hangi patikadan gideceğini biliyordu. Vitese taktı ve Explorer göl kenarında yürüyüş yapmak isteyenler için hazırlanmış bol ağaçlı park yerine kadar gitti. Park yerinin bulunduğu yerden iki tarafı ağaçlı başka bir patika daha çıkıyordu. O patikada 100 metre kadar ilerledikten sonra geri vitese takıp motor devrini fazla yükseltmemeye dikkat etti. 20 metre kadar geri gittikten sonra durup el frenini çekti. Araba artık ağaçların arkasında kalmış, patikadan görülmez olmuştu. Camı indirip kulak kabarttı. Kuşların dışında sessizlik. Ağaçların arasından kahverengi kesme taşlı gri boyalı eve baktı. Dışarıda araba yolunun üzerinde hiç otomobil yoktu. Google Maps'ten evin her iki yanına da ağaçların arasından ulaşabileceğini görmüştü. Yolun geri kalanını yaya gidecek, fazla gürültü çıkarmamaya çalışacaktı. Nemli toprak ölü yapraklarla, çürümüş dallarla kaplıydı ve havada bir orman küfü kokusu salınıyordu. Çenesi sızlıyor, protezin örttüğü açık yara acıyordu. Kemiğin içinden gelen bu yakıcı sızıyı arada bir hissederdi. Avcuna iki ağrı kesici aldı. Yolcu koltuğunun üzerindeki plastik şişeden içtiği suyu da yuttu. Ardından ellerine siyah domuz derisi eldivenlerini geçirdi. 45'lik Kimber'ı koltuğun altından çıkardı, torpido gözünden aldığı şok tabancasıyla birlikte ceketinin cebine yerleştirdi. Sıra çelik bir halkaya takıp CD bölümüne sakladığı Maymuncuk dizisine gelmişti. Maymuncukları Blue Jean'in cebine attı. En sonunda siyah yün kayak maskesini de ceket cebine tıkıştırdı. Saatine baktı, 2:15 geçiyordu. Siyah deri ceketine uzanıp Explorer'dan indi. Ses çıkarmamak için arabanın kapılarını uzaktan kumandayla değil, anahtarla kilitledi. Ne yapacağını düşününce içinde endişenin ağırlığını duydu. Oysa önce evi gözlemesi, harekete geçmeden bazı şeyleri kontrol etmesi gerekiyordu. İki derin nefes alıp ciğerlerini şişirdikten sonra ormanda yürümeye koyuldu. 33. Bölüm, Knoxville, Tennessee, saat 09:50. Jack'in telefon etmesine daha 2 saat var. Kingston Pike'ın ötesinde Seven Oaks bölgesine gittim. Bölgenin bazı yerleri orman gibi sık ağaçlıklarla kaplıydı. Courtney'nin teyzesi Jean 70'li yıllarda inşa edilen, şimdi ise biraz devrini kapatmış gibi görünen tereyağı renkli tuğlalı bir çiftlik evinde oturuyordu. Courtney'nin kahverengi açılır tavanlı kırmızı Toyota'sı gelmişti bile. Süveterle kapüşonu yolcu koltuğunun üzerinde bıraktım. Onları sadece görmek bile içimi umutla dolduruyordu. Zili çaldığımda kapıyı Courtney açtı. Üniformalıyken bile her zamanki gibi çekici görünüyordu. Nashville'de bir plastik cerrahın ya da düzenli bir botoks müdahalesinin yardımı olmadan da yıllar ona iyi davranmıştı. O kadarını söyleyeceğim. Son kocası iki kez evlenmişti. Sammy Frisco adında zengin ama az buçuk fırıldak bir taşımacılık şirketi sahibiydi. Ve Sammy ile yaptığı boşanma anlaşması Courtney'e biraz ilave rahatlık kazandırmıştı. Planlarında çocukların hiç yeri yoktu. Kağıt üzerinde harika duruyor tatlım. Ama ben yaşamak istiyorum, kölelik değil. Askerde zaten yeterince kölelik var. Şimdiki sevgilisi adama pek aygın baygın olmadığı dışında bana onunla ilgili fazla bir şey anlatmamıştı. Eşinden boşanmış ve Courtney'nin işinden ayrılmasını isteyen bir albaydı. Emekli olup Florida Keys'e yerleşmeyi planlıyor ve Courtney'nin de onunla gitmesini istiyordu. Courtney de 18 ay sonra yuları çıkaracağını söyleyerek adamın teklifini kabul etmeyi düşünüyordu. Adamın içinde bir şeyleri hoplatmasa da Dai Quiri, okyanusa batan güneş manzarası ve Jimmy Buffett çekici gelmiş olmalıydı. Yine de zamanı geldiğinde bu tuzaktan, hızlı bir av köpeğinden de çabuk kurtulacağım. Askerlik hayatından gına geldi. Kapıyı açtığında üzerinde Sid kokartlı yüzbaşı üniforması ve beyaz gömlek vardı. Hepsi bıçak gibi ütülüydü. ''Nasılsın tatlım?'' ''Aptal bir soru, biliyorum, kafan karmakarışık olmalı.'' Sıkı sıkı sarıldı, gözlerinde belirgin bir kaygıyla elimi sıkıca tuttu. Eski bir dostum kucaklaması bana huzur vermişti. Sonunda birbirimizi bıraktıktan ve ben gözlerimi sildikten sonra mutfağa yürüdük. ''Hala şokun etkisindeyim Courtney, zihnim savaş alanı gibi.'' Ona Jack'in telefonunu anlatmayı o kadar çok istiyordum ki. Bir de süveterle kapüşonu göstermek. Yapamadım. Jack'in uyarısından sonra yapamazdım. Mutfak masasının başına oturduk. Courtney fincanlara kahve doldurdu. Başka türlüsü nasıl olabilirdi hiç bilemiyorum. İşlerden başımı alamayacağım gün gelene kadar biraz zamanım vardı. Senin için geldiğimi bilmeni istedim. Olanları haberlerden öğrendim. Her şey öylesine çılgın geliyor ki. Anlayabiliyorum, başını salladı. 8 yıl sonra işlerin birden böyle ilerlemesi ve hepsiyle yeni baştan uğraşmak zorunda kalmak insanın aklını başından alıyor olmalı. Alacakaranlık kuşağı gibi. Masanın üzerinde kemeri ve kılıfının içinde tabancası duruyordu. Sivil giysilerini mutfak kapısının arkasındaki çengele asmıştı. Üstü bir sıra payetle süslü pastel pembe bir kazak, marka blue jean, topuklu ayakkabılar, bir de pahalı yüzüklerle elmas bilezikler. Sarı saçları omuz hizasında kesilmiş, manikürü usta biri tarafından yapılmıştı. Yaz aylarında tırnaklarının dibine parıltılı bir sprey sıkardı. Ama görevdeyken sade Jane stili hakimdi. Hala çekici, hala canlı, hala fıstık gibiydi. Bir de tuhaf bir şey var. Chad ilk boşanmasından 6 ay sonra Courtney ile çıkmıştı. Courtney Irak'ta tek bir görev gezisine gitmiş, orada kendi deyimiyle bir kaçamak yaşamışlar, yani birlikte olmuşlardı. Yüksek sosyete hayatının düşüncesi bile hoşuna gidiyordu. Kendime çok zaman önce bir milyoner bulmalıymışım. Para gibi afrodizyak yok tatlım. Ne demek istediğini anladığımı sanıyorum. Bana kalırsa Courtney bir süre aradığı milyoneri Chad'de bulduğuna inanmıştı. Ama şarabı biraz fazla kaçırdı. Bir iki sefer bana kendini sıkletinin üzerinde bir yarışmaya girmiş gördüğünü itiraf edecekti. Eski para ve West Point çıtayı yükseğe yerleştiriyor. Anlıyorsun değil mi? Ulaşamayacağın kadar yükseğe. Ne demek istediğini anlıyordum. Kaçamak sona erdiğinde küslük falan yaşamadılar. En azından Courtney öyle düşünüyordu. Chad'le ben hala arkadaş olabiliriz. Bu konuyu hiç konuşmadık. Bana kalırsa aynı erkekle yaşadığımız kişisel ilişkiler aramızda bir tarafsız bölge, ikimizin de keşfe kalkmadığı ya da keşfetmek istemediği bir alan oluşturuyordu. Yoksa patlamasından korktuğumuz mayınlar mı vardı? Özellikle Chad'le ben çıkmaya başladığımız zaman... Ama Chad'le çıkmaya başladığımda Courtney'den hiç düşmanlık hissetmedim. Üstelik Chad'in onu neden çekici bulduğunu da çok iyi anlıyordum. Paralı olsun olmasın onu her erkek çekici bulurdu. Elimi iki elinin arasına aldı. ''Yorgun görünüyorsun. Yoksa seni rahatsız mı ettim? Uyumaya mı çalışıyordun?'' Hayır, Kyle'ı ziyaret ediyordum. Dün gece pek iyi uyumadım. Annemin yatağına uzanıp geçmişi düşündüm. Yaşadığımız bütün o kötü şeyleri. Elinin arkasıyla yanağımı okşadı. Hey, kendini sakın bunlara kaptırma. Özellikle de şu sıralarda. Hiç iyi olmaz. Bakalım Jean bir yerde şarap bırakmış mı? İçmemem gerek Courtney. Hey, senden bahseden kim? Kendi hesabıma konuşuyorum tatlım. Dağılmış sinirlerimi toplamak için bir şeylere ihtiyacım var. Dolapların birinde bir şişe Cabernet buldu. Kendine kocaman bir kadeh doldurup bana baktı. İstemediğinden emin misin? Şimdi başlarsam ne zaman duracağımı kimse bilemez. Bana olanları anlat. Anlattım, gözlerim yaşarmıştı. Parmaklarını parmaklarıma doladı. Hepsi çok acayip ama bir umut ışığı var. Belki hepsi yaşıyor. Jack ve çocukların hayatta kalmış olabileceğine gerçekten inanıyorlar mı? Bana kalırsa böyle bir konuda palavra atamazlar. Sana asılsız umut veremezler. Dexter'ın yani o NTSB yetkilisinin söylediği gibi. Emin görünüyordu. Hala araştırıyorlar. Kanıt bulmak için toprağın altına bakıyorlar. Courtney kolumu sıvazladı. Babana anlattın mı? Evet, sanırım dönüş yolunda. Tatlım, bu iyi işte. Şu anda yanında birine ihtiyacım var. Ben hala sersemliğimi üzerimden atamadım. Bir şekilde kurtulmayı başarmış olup da Jack'in seni hiç aramaması. Aklım almıyor bir türlü. Bunlar böyle şeyler sadece televizyonda olur, sinemada falan. Empati duyduğunu, sesinin kaygı yüklü olduğunu hissedebiliyordum. O kadar iyi bir dosttu ki. Zavallım benim, ne diyeceğimi bilemiyorum Kath. Gerçekten bilemiyorum. Tek bildiğim bu işin içinde kim varsa gerçeği bulabilmek için ellerinden geleni yapacakları. Şimdi düşünüyorum da asıl acayip olan ne biliyor musun? Hiç kimseye söylemediğim bir şey. Ne? Jack'in kaybolmasından sonraki aylarda evin arkasındaki ormanda iki kere onu gördüğümü sandım. O olduğundan eminim. O kadar emindim ki delirdiğimi sandım. Courtney'e baktım. Bir kere daha da oldu, biraz ürkütücüydü. Ya, Chad'le çıkmaya başlamıştım. Jack'in kaybolmasından belki 18 ay falan sonra. Bir akşam Chad'le bir restorandan çıktık. Kıştı ve hava soğuktu. Paltosunu omuzlarıma örttü. Tam o sırada park yerinin içinde hareket eden bir araba gördüm. Eski bir Ford pickup. Sürücü bir sigara yaktı. İşte o zaman bel kemiğim ürperdi. Direksiyondaki adamın başında bir beyzbol kasketi vardı. Yakasını da kaldırmıştı. Ama Jack'e o kadar benziyordu ki soluğum tıkandı, dondum kaldım. Bana anlatman gerekirdi tatlım. Ford uzaklaşıp gitti. Chad'a hiçbir şey söylemedim. Ama o görüntü zihnimden uzun zaman silinmedi. Kendi kendimi o olamayacağına inandırmaya çalıştım. Öldüğünden emindim. Ama şimdi o kadar emin değilim. Courtney bana tekrar sarıldı, sırtımı sıvazladı. Dediğim gibi şu sıralarda böyle şeyler düşünmen bir işine yaramaz. Senin için iyi de olmaz. Eliyle yüzüme dokundu. Söylesene, üniformamı çıkarmamın bir sakıncası var mı? Bir dosya üzerindeyim ve toplantıya gitmem gerek. Courtney işteyken çoğu zaman sivillerini giyerdi. Tabii yok. Courtney üniformalıyken bana tanıdığım bazı manastır kızlarında gördüğüm çelişkiyi hatırlatıyordu. Dışarıda ağırbaşlı ve ölçülü, içeride ise sigara içmeye varacak kadar kural tanımaz. Tüniğini ve eteğini çıkararak sütyen ve külotla kaldı. Sivil giysilerine bürünüp saçlarını serbest bıraktığında anında değişiverdi. Tepeden tırnağa profesyonel, ciddi ve bağnaz. Courtney gitmiş onun yerine sokakta ya da alışveriş merkezinde insanın gözüne çarpacak bir kadın gelmişti. Erkeklerin onu neden çekici bulduklarını anlamak kolaydı. Babamla onu gölün kıyısında yarı çıplak öpüşürken yakaladığım o sıcak yaz gecesinden sonra bu konuda hiç konuşmadık. Bir iki kere konuşmayı denedikse de hiçbirimizin bu konuda söyleyecek fazla bir şeyi yoktu. Onun için konuyu ısıtmaktan vazgeçmiştim. O geceyi düşünmek bile istemiyordum. Tabancasına uzandı. Üniforma giymediği zaman ona askeri rütbesiyle değil, Ajan Adams olarak hitap ediyorlardı. Bu akşam yeniden buluşmak ister misin? Hala halin varsa çene çalardık. Sanırım erkenden yatacağım. Bir hap alıp uyumak niyetindeyim. Söylenecek her şeyi söyledim gibime geliyor. Darılmazsın ya. Darılmak mı? Hayır, sen nasıl istersen şekerim. Bana ihtiyacın olursa saat kaç olursa olsun bir telefon etmen yeter, anlaştık mı? Anlaştık. Gitsem iyi olacak. Dosya dediğin ne? Tereddüt etti, beni tepeden tırnağa süzdü. Sonunda da senin konun dedi. 34. bölüm. Duyduklarımdan sarsılarak gözlerinin içine baktım. Courtney, bir başka Sid subayıyla bu soruşturmada görevlendirildim dedi. Asıl yetkili Knoxville dışında FBI. Bu dosya için bir görev gücü oluşturduk. Park hizmetlerindeki çocuklarla da birlikte çalışıyoruz. Şimdi uçağın enkazını görmeye gidiyorum. Orada FBI'ın adamıyla Tanner'la buluşacağız. Çok hoş bir siyah. 20 kilo verse daha da hoş olacak. Gözünde o uzak kıvılcımlı bakışlar vardı. Bana adamdan hoşlandığını belli eden bakışlardan. İri yarı, güçlü kuvvetli ve uzun boylu erkekleri beğendiğini biliyordum. Ömrü boyunca askerlerin ortasında kalmak erkek seçimlerini renklendirmiş olmalıydı. Sesim kulağıma kısık geldi.
Neden?
Neden ben mi? Yoksa ordu neden işin içinde mi? İkisi de. Sanırım seni ve Jack'i tanıyor olmamın bu işte bir etkisi oldu. Bazı şeyleri biliyor olduğumu düşündüler belki. Ama bunun dışında sana hiçbir şey söyleyemem Kath. Kuralları biliyorsun. Bana çenemi tutmamı söylesinler. Dudaklarım mühürlenir. Neler oluyor? İçini çekip tekrar masanın başına oturdu. Bak, Fort Campbell bu konuyla ilgileniyor. Jack kaybolduğunda ilgilenmediler ama. Aslında ilgilenmişlerdi. Sid, Jack'i mi soruşturdu? Courtney dudaklarını sıkıştırdı. Sonunda ağzından istemeden söylüyormuş gibi tek bir cümle kaçırdı. Onu ve daha bir sürü insanı. Ben neden duymadım? Soruşturma gizliyse haberin olmaz. Öyleyse neden gizliydi? Kimi ya da neyi soruşturuyorlardı? Söyleyemem tatlım. Seni rahatlatmak isterdim ama söyleyemem. Bu konuda bana lütfen başka bir şey sorma. Seninle burada buluşmak istememin nedeni de buydu. Ortalıkta birlikte görünme riskine girmek ya da birilerini sana içeriden bilgi verdiğimden kuşkulandırmak istemedim. Ne konuda içeriden bilgi? Başını kararlı bir hayır gibi salladı ama elimi sıvazladı. Bu sana şimdi verebileceğim bir cevap değil ama zamanı geldiğinde her şeyi öğreneceğinden eminim. Bütün bunlar beni çıldırtıyor. Üzgünüm Kat, en küçük bir imkan olsa sana her şeyi anlatacağım biliyorsun. Ama bu dosyadan sorumlu olanlar federaller. Kime neyin söyleneceğine onlar karar veriyor. Ama bu işin içinde söylediğinden fazlası var öyle mi? Çok daha fazlası. Dudakları yine sımsıkı kapalıydı ama kaşlarını kaldırmıştı. Bu haliyle bana hiçbir şey anlatmıyordu. Bu da ne demek oluyor böyle? Omuz sıyıktı. İşin içinde Sid ve federaller varsa bunun çok ciddi bir konu olduğunu anlamış olman gerekir. Ne kadar ciddi? Yine dudaklarını ısırdı. Merakımın yoğunluğundan başım ağrıyordu. Öğrenmem gerekiyordu. Ne olursa, en ufak bir bilgi kırıntısını bile. Oysa Courtney bana yardımcı olacak ya da rahatlatacak hiçbir şey söylememekte kararlıydı. Kapı çalınca ikimiz de irkildik. Courtney Çavuş Stone olmalı dedi. Kim? Soruşturmadaki partnerim. Burada buluşacaktık. Ben hallederim. Koridora çıktı, ön kapıyı açtığını işittim. Belli belirsiz bir konuşma duydum ama bir iki kelime dışında hiçbir şey anlamadım. Ardından da kapı kapandı. Ön odanın kapısının aralığından baktım. Pencerenin önünden sivil giyimli genç birinin geçip bir Chevy Impala'ya bindiğini gördüm. 20'lerine ancak gelmiş bebek yüzlü biriydi. Arabasını çevirip uzaklaştı. Courtney yanıma döndü. Gidip Kingston Pike üzerinde Checkfield A'de bir kahve içmesini söyledim. Sonra otoparkında buluşacağız. Yeniden oturup elimi ellerinin arasına aldı. Bak endişelenmeni istemiyorum Kat dedi. Söylemesi kolay biliyorum ama sevindirici bir haber de Sean'la Amy'nin yaşıyor olabileceği. Bu o kadar harika, o kadar inanılmaz ki. O kadar, omuz sıktı. Umut verici diyelim. Hiç umudun yokken şimdi birden umudun var. Kaygılar, korkular da var biliyorum. Ama senin için elimden geleni yapıyorum tatlım. Yaptığımı biliyorsun. Elimden gelenin en iyisini. Ben senden yanayım. Sessiz kaldım. Courtney'e bildiğim her şeyi anlatmak istiyordum ama beynimin arkasında bir ses beni uyarıyor, ağzımı kapatmamı söylüyordu. Yine de korku ve umutsuzluklarımı paylaşmak için güçlü bir dürtü hissettim. Sanırım böyle yapmakla Courtney'nin biraz açılacağını ve Sid'in Jack'i ne konuda soruşturduğunu anlatacağını umuyordum. Courtney, sana anlatmam gereken bir şey var. Buraya gelmeden hemen önce yaşadığım acayip bir şey. Serenity Ridge'deyken adamın biri çıka geldi ve bana biriyle konuşmam gerektiğini söyledi. Sonunda tuhaf biri çıktı. Kimmiş? Çantamdan Tarık'ın kartını çıkarıp Courtney'e gösterdim. Fazıl Tarık diye bir cenaze levazımatçısı. Adam tüyler ürpertecek biri. Kingston Pike üzerinde cenaze işleri yapıyor. Hiç adını duymuş muydun? Kartı incelerken Courtney'nin yüzünde birden bir tereddüt ifadesi gördüm. Evet, evet, duydum. Neden? Senin de neden konuşmak istemiş? Bana cenaze hizmeti sunmak istediğini söyledi. Jack'in eski asker olduğunu biliyormuş ve eski askerler için özel hizmetler veriyorlarmış. Ama bana sanki işin içinde daha fazla bir şeyler varmış gibi geldi. Sanki beni yokluyor, bir şekilde sınıyor gibi. Tarık'ı nereden tanıyorsun? Uzun hikaye. Iraklıymış. Courtney başını salladı, kartı bana geri verdi. Evet biliyorum, bir ara kendi Sünni aşiretiyle Amerikan kuvvetleri arasında tercüman ve irtibat görevlisi gibi çalıştı. Aslında iş bitiricinin tekidir. Zaten buraya da o sayede geldi. Verdiği hizmetler karşılığında göçmen statüsü kazandı. Ama gerçekten sinsi biridir, ona sakın güvenme. Başka bir şey söylemeyecek misin? Gecikiyorum Kath, daha sonra konuşalım ama fazla gecikmeden. Bana pek güven verdiğini söyleyemem. Tarık konusunda kaygılanmam mı gerekiyor? Dediğim gibi bana biraz acayip geldi. Kaygılanmanı istemiyorum. İstersen onu biraz daha araştırayım. Elimi sıktı, gergince gülümsedi. Sonra da saatine baktı. Gitmem gerek, yoksa çavuş Sara krizi geçirir. Keyizle sıkılmaya başlayıp yapacak bir şeyler aranınca butik açamayacağımı hatırlat bana. Sadece internet işi, klik klik iş tamam. Zanlılarla ya da omzu kalabalıklarla isterik ilişki yok. Bu iş beni öldürecek. Kadehindeki şarabı dikip ayaklanırken elimi bırakmamıştı. Araba kullanabilecek misin? Tatlım, beni bilirsin. Bir şişe içip gözlerim bağlı olsa da kullanırım. Sarılıp yanağından öptü. Dikkatli ol, işitiyor musun? Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Başka üniformalıların yanındaysam seni sonra geri ararım. Unutma. Ama sana dosyayla ilgili cevaplar veremem. Bu konuda anlaştık sanırım. Neler bildiğini anlamak için onu biraz daha dürtüklemeye karar verdim. DJ Spears adlı biri, eski asker. Hiç adını duymuş muydun? Neden sordun? Kyle'a pahalı bir iPod getirmiş. Sanırım doğum günü armağanı. Ya. Evet, daha önce de hediyeler getirmiş. Hemşireler Kyle'ın ordudan arkadaşı olduğunu söylüyor. Sen ne diyorsun? Kyle'ı tanıdığına göre Jack'i de tanıyor olmalı. Başını salladı. Ben olsam DJ'yi önemsemezdim tatlım. Ondan bir şeyler öğreneceğini sanmam. Jack'i bulma işini bana ve Tanner'a bırak. DJ'yi tanıyor musun? Evet, Campbell'da görevliydi. Askeri polisle bir iki olayı oldu. O herif tam bir sorun kaynağı. Ne tip sorun? Courtney belli belirsiz gülümsedi. Sorunlu tipten. Babalarımız Pempe Bander filmleri izlemekten hoşlanırdı. Oradaki espriler bizi de güldürürdü. Hani müfettiş Clouse o güzel köpeği olan yaşlı adamla konuşmak ister ya. Gider köpeği okşar, köpek hırlar. Köpeğiniz ısırır mı? Yaşlı adam hayır monsieur der, köpeğim ısırmaz. Clouse o köpeği okşar, köpek delirir. Köpeğim ısırmaz demiştin sanıyordum. Benim köpeğim değil ki. Ya da babalarımıza kahkahalar attıran bomba esprisi. Bombaydı. Nasıl bir bomba? Patlayıcı cinsinden. Courtney DJ bir bacağını kaybetti dedi. Roket güdümlü el bombasından saçılan şarapnellerden. Bana kalırsa beyninde hala o şarapnellerden var. Deli bir dağlı. Peki Kyle'a bütün bu pahalı hediyeleri neden alıyor? Omuz silkti, beni kapıya kadar götürüp yanağımı öptü. Bunu sadece o bilir. O ve Kyle kanka gibiydi. Onun için bana kalırsa kötü bir niyeti yoktur. Yine de böyle adamlardan kaçınsan iyi olur. Nasıl böyle? İnan bana hayatım, DJ'in CD'sinde birkaç parça eksik. 13. ayrımın sonu, sayfa 143.